Ayrım 34.
Bir ayette Hazreti Muhammed'in şahsında bu gerçek şöyle ifade edilmektedir. De ki, ben de sizin gibi bir insanım. Ancak bana Tanrınızın tek bir Tanrı olduğu vahyolunuyor. Kehf 110. Bu husus şairin Muhammed bir insandır. Ancak diğer insanlar gibi değil, o taşlar arasındaki yakut gibidir demesiyle tezat oluşturmaz. Yukarıda vahiy konusunda peygamberin çevresindekilerin imkanından söz edilmişti. Nitekim Hazreti Muhammed'in ilk vahyinin şahidi yoksa da sonrakilerin olmuştur. Sahabe 20 sene civarındaki bir devrede bu olaya şahitlik etmiştir. Onların verdikleri bilgilere göre Hazreti Muhammed böyle durumlarda önce heybetli bir ses ile vahye hazır hale getiriliyordu. Sonra vecd hali onu kavrayıp öyle heyecanlandırıyordu ki, o sakin ve ağır şahsiyet soğuk bir günde buram buram terliyordu. Bu anda büyük bir ağırlık ona baskı yapıyor, eğer bir deve üzerinde ise hayvan onu taşıyamaz oluyor, yere çökmek zorunda kalıyor. Şayet çökmezse bacakları yay şeklinde eğriliyor ve sanki kırılacakmış gibi bir durum alıyordu. Yanında oturup dizi önündekine değen, bacaklarının çatırdadığını sanıyordu. Ayrıca arı vızıltısı gibi bir ses duyulduğu da verilen bilgiler arasındadır. İşte bu başlangıçların sonunda gök gürültüsünden sonra yağmurun gelmesi gibi ayetler nazil olmuş ve yine böylece gelen bazı ayetlerde insanlardan, hatta cinlerden bu sözlerin bir benzerini ortaya koymaları istenmişti. Kur'an ayetlerinin nazım ve nesirin üstünde değişik bir üslubu vardır. Ayetlerin hem dil yapısı ve okunuş musikisi hem de anlam genişliği pek çarpıcıdır. O edebiyat ve şiir devrinde ümmi bir kimseye karşı meşhur şairler aciz kalmıştı. Dil ile ona karşı çıkamayınca kılıçlar çekilmişti. Bu daha sonraki gelişmelerle ilgili hususları bir kenara bırakırsak, vahyin hem Hazreti Muhammed'e hem de kavmine bir takım problemler getirdiğini söyleyebiliriz. Hazreti Muhammed nefret ettiği büyücü ve kahinler gibi bir duruma mı düştüğü konusunda tereddütler geçiriyor. Bazen bir dağdan kendisini aşağıya atmayı bile düşünüyordu. Bu gibi durumlarda Cebrail ona görünüyor, gerçekten Allah'ın elçisi olduğunu ona hatırlatıyordu. Böyle ağır ruhi tereddütler geçirip acaba bu durum Allah tarafından bir görevlendirme mi, yoksa şeytani bir tahrik mi diye endişelendiğinde ona ilk teselli daima sadık eşi Hazreti Hatice'den şöyle geliyordu. Sen kendi menfaatini gözetmez hayır işlersin. Allah senin üzerine şeytanı musallat etmez. Hazreti Musa'ya Sina Dağı'nda 80 yaşında vahiy gelmişti. Bu da 35 yaşında bir incir ağacı altında ilhama kavuşmuştur. Bundan dolayı Kur'an'daki Tin suresindeki incir ile irtibat kurup Buda'nın şahsiyetine aydınlık getirmek isteyenler vardır. Hazreti Muhammed'e vahiy gelmeye başlamış ve bir süre kavminin yanına dönememiştir. Hazreti İsa'ya 30 yaşında ilk vahiy gelmişti. Kutsal Ruh Müslümanlara göre Cebrail bir güvercin gibi gelip başına konmuş, sonra 40 gün çölde bir deneme devresi geçirmişti. Hazreti İsa ile ilgili çarmıh olayı o 33 yaşındayken olmuştu. Müslümanların inancına göre çarmıhta ölen Hazreti İsa'nın hain şakirdi Yahuda'dır. İncillerdeki "Ey Allah'ım, beni niçin terk ettin?" cümlesi ona aittir. Yani Hazreti İsa'nın hizmeti 3 yıl sürdü. Hazreti Muhammed'e vahyin 40 yaşında iken gelmeye başladığı ve onun 43 yaşında Resul olduğu belirtilir. Bu 3 seneye varan devrede vahyin kesildiğini gören müşriklerin "Allah'ın seni terk etti" demeleri üzerine Cebrail'in Duha suresini getirdiği nakledilir. Bu surenin bir ayetinde "Rabbin seni terk etmedi, daralmadı da" denilerek peygamberin kalbi hoşnut kılınıyordu. Ancak önemli olan husus, Rabbinin nimetine gelince başkalarına durmayıp söyle şeklinde tebliğin başlatılması emriydi. Bu noktada Hazreti Muhammed'e ilk inananın kesinlikle Hazreti Hatice olduğunu söyleyebiliriz. O, Hazreti Muhammed'in durumunu akrabalarından biri olan Nevfel oğlu Varaka'ya ulaştırdı. Varaka Hristiyan dinindeydi. Olayı dinleyince Hazreti Musa'ya gelen büyük meleğin Hazreti Muhammed'e gelmiş olduğu müjdesini verdi. Daha sonra Hazreti Muhammed'le karşılaşınca ona "Sen bu ümmetin peygamberi olacaksın. Sana gelen Musa'ya gelen büyük melektir. Sana yalancı diyecekler, eziyet edecekler. Yurdundan çıkaracaklar, seninle harp edeceklerdir. Ben şayet o günlere yetişirsem sana Allah için yardım ederim demiştir. Varaka'nın Müslüman olup olmadığı konusunda kesinlik yoktur. Hazreti Muhammed, dedesi Abdülmuttalib'in ölümü üzerine kendisini yanına alan amcası Ebu Talib'in oğlu Ali'yi, kıtlık dolayısıyla kalabalık ailesi içinde sıkıntı çekmemesi için evinde barındırmaktaydı. 5 yaşından itibaren Hazreti Muhammed'in yanında bulunan Hazreti Ali, Hazreti Muhammed ile hanımı Hazreti Hatice'nin Kur'an okuyup Allah'a dua ettiklerini görünce ne yaptıklarını sordu. Hazreti Muhammed ona, biz kainatı yaratan Allah'a secde ediyoruz. O bana peygamberlik verdi, putlara tapmayı yasakladı. Allah birdir, ortağı ve benzeri yoktur dedi ve Kur'an okudu. Hazreti Ali duyduğu ayetler karşısında hayran kalmıştı. Müslüman olmak istedi. Ancak aklından önce babasına danışmak geçti. Sonra bundan vazgeçti. Hazreti Muhammed'in yanına geldi. Allah beni yaratırken Ebu Talib'e sormadı. Ben Allah'a ibadet etmek için neden ona sormaya lüzum göreyim dedi ve Müslüman oldu. Hazreti Ali gibi ilk Müslüman olanlardan biri de Harise oğlu Zeyd'di. Kendisi Hazreti Muhammed'in azatlı kölesiydi. Peygamberin yanında kalmayı tercih etmişti ve üçüncü Müslüman olma şerefini kazanmıştı. Hazreti Ebu Bekr şerefli ve zengin bir tüccar idi. Hazreti Muhammed'in yakın dostu idi. Mekkeliler arasında itibarı fazla idi. Hazreti Muhammed evinin dışında ilk onu İslam'a çağırdı. O da tereddütsüz Müslüman oldu. Çünkü o peygamberin şahsiyetine büyük güven duymaktaydı. Hazreti Ebu Bekr'in vasıtası ile birçok kimse İslam'a girdi. İlk Müslümanlar ibadetlerini gizli yapıyorlardı. Çünkü zulüm ve baskı altında idiler. 3 sene içinde Hazreti Ömer ile Müslüman sayısı 40'ı bulabildi. Bundan sonra Müslümanlar inançlarını saklamadılar. Açıkça ibadet etmeye ve dinlerini yaymaya başladılar. İslam'ın doğuşu böyle oldu. B. Din olarak İslam. Adını kendi kutsal kitabından alan, kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim, ilk şeklini günümüze kadar değiştirmeyen tek din İslam'dır. Günümüzde 1 milyarı geçen insanın dini olan İslam evrenseldir. Bir milletin, bir zümrenin, bir bölgenin dini değildir. İslam insanlığın ortak manevi meşalesidir. Aslında bütün peygamberlerin tebliğ ettiği din İslam'dır denilebilir. İslam manevi bir ağaç gibidir. Bu ağaç en ekmel meyvesinde nüvelenmiş, isimlenmiş ve gayesine ulaşmıştır. İslam ilahi dinlerin genel adı iken, Hazreti Muhammed'e 23 yıllık bir sürede gelen vahiylerle en son şeklini almış ve kıyamete kadar insanlığın ihtiyaçlarına cevap verecek bir muhtevaya kavuşmuş, tamamlanmış, ikmal edilmiş dinin özel adıdır. Nitekim bu durum Maide suresinin 3. ayetinde şu şekilde açıklanmıştır. Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize olan nimetimi tamamladım ve din olarak İslam'a razı oldum. Kur'an-ı Kerim bütün peygamberlerin başta tevhid olmak üzere inanç bakımından aynı esasları tebliğ ettiklerini açıklar. Bu inanç esasları İslam'ın özünü oluşturur. Aslında İslam Hazreti Adem'e kadar geri gider. Peygamberler tarihi içinde zaman ve mekana göre değişen ilahi vahyin sadece ahkam yönü olmuştur. Böylece Hazreti Muhammed'e kadar gelen İslam geleneği, tedrici gelişmesinin son ekmel noktasına İslam diniyle ulaşmıştır. İslam'ın hitabı bütün insanlığadır. Hazreti Muhammed'in bütün insanlığa gönderildiği Kur'an-ı Kerim'de açıkça yer almaktadır. Kur'an-ı Kerim'de ayrıca ya eyyühen nas, ey insanlar hitabında da aynı husus düşünülmelidir. İslam inanç, ibadet ve ahlaki hükümlerinde ferdi olduğu kadar toplumu da hedef alır. Fertler düzeldikçe toplumda ona bağlı olarak düzelecek ve ideal bir toplum ortaya çıkacaktır. İslam dünya ahiret dengesini kurarak, orta yolu tavsiye ederek insanların birlik içerisinde beraberce huzurlu olarak yaşamalarını gaye edinir. İslam çeşitli İslami bilim dallarının ana konusu olduğundan burada ayrıntılı bilgi verilmeyecektir. Ancak diğer dinlerle karşılaştırılabilmesi için o ana hatlarıyla tanıtılacak ve bir kısım özellikleri üzerinde durulacaktır. İslam'ı iman, ibadet ve ahlak şeklinde üçe ayırarak işlemek gelenek haline gelmiştir. Biz de bu çerçeveye uygun olarak önce iman ve İslam terimlerini, sonra imanın esaslarını, İslam'ın şartlarını, şekli ibadetleri ve İslam'da ahlak konularını, sonuç olarak da İslam'ın diğer dinlerden farklılıklarını ve farklı olduğu hususların özelliklerini ele alacağız. 2. İman ve İslam. A. İman. Kelime olarak iman, inanıp itimat etmektir. Terim olarak ise mutlak tasdik anlamındadır. Böylece iman, bir şeyi doğru olarak kabul etmek ve onun doğruluğuna inanmaktır. Tasdikin 3 mertebesi vardır. 1. Kalp ile, 2. Dil ile, 3. Fiil ile tasdik. Dil ile tasdik, kalbin tasdikiyle birleşirse bu gerçek bir tasdik olur. Bu tasdikin sahibine mümin denir. Böyle olmayıp kişinin ağzıyla söylediğini kalbindeki tutmazsa bu görünüşte bir tasdiktir. Bu şekildeki bir tasdikin sahibine münafık denir. Fiil ile tasdik kişinin inandığını işiyle göstermesidir. Yani yapılması gerekeni yapması ve yapılmaması gerekeni de yapmamasıdır. İman dil ile ikrar, kalp ile tasdik ve uzuvlarla ameldir. Ancak bunlardan ilk ikisi imanın asli rüknü iken, amel imanın asli rüknü değildir, kemalidir. Ameli olmayanın imanı olabilir. Bazı hadislerde imanın 60 veya 70 küsür şubesi olduğu belirtilir. Bunların 6 tanesi imanın esasları, imanın asıl rükünleri, asli iman, geriye kalanları kemalidir, kemali iman. Bu noktada şu hadisi şerifi hatırlamakta fayda vardır. Sizin iman bakımından en kamil olanınız, ahlak bakımından en güzel olanınızdır. B. İslam. Kelime olarak İslam, teslim olmak, itaat etmek, boyun eğmek demektir. Terim olarak İslam, peygamberin haber verdiği şeyleri kabul ve onlara bütün varlığıyla teslim olmak demektir. Dolayısıyla İslam, kalben teslim olmakla beraber, zahiren Allah'ın ve peygamberinin emirlerine uymaktır. Bu anlamda her mümin müslim, her müslim de mümindir. Mümin ile müslim ayrı ayrı hükümlere tabi değildir. İman ruh, İslam onun bedenidir. İslamsız iman, imansız İslam olmaz. İslam Hazreti Muhammed'in tebliğ ettiği dinin de adıdır. C. İman ile İslam arasındaki münasebet. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde iman ve İslam kelimelerinin kullanılışı, İslam bilginlerini bu iki kelimenin arasındaki münasebeti araştırmaya yöneltmiştir. Lügat bakımından iman ile İslam kelimeleri arasında fark vardır. İman daha hususi, İslam daha umumidir. İman tasdik, İslam teslimiyettir. Tasdikin bulunduğu yerde teslimiyet de vardır. Fakat her teslimiyet tasdik değildir. Sözü yahut işiyle teslimiyet gösterdiği halde kalbiyle teslim olmamış kimseler vardır. Şer'i bakımdan İslam ile iman birdir. Mümin ile Müslim aynı hükümlere tabidir. Öldüğünde yıkanır, cenaze namazı kılınır, Müslüman mezarlığına gömülür, Müslümanlara varis olur. Hazreti Muhammed zamanında insanlar mümin, kafir ve münafık olmak üzere 3 kısımdı. Ayrıca bir 4. kısım yoktu. Bu konuda İmam-ı Azam Ebu Hanife şöyle diyor. Lügat bakımından iman ile İslam arasında fark vardır. Fakat şeriat bakımından İslamsız iman, imansız İslam olmaz. 3. İman esasları. İman iki bölüme ayrılır. 1. İcmali iman, kelime-i tevhid ve kelime-i şehadet. 2. Tafsili iman, amentü. İman esasları Kur'an-ı Kerim'de vardır. İmanın bir arada 6 esası hadisle sabittir. Bu 6 esasın amentü ile başlayan ibaresi İmam-ı Azam'ın Fıkhul Ekber adlı kitabından yaygınlaşmıştır. Bu maddeler sırayla ele alınacaktır. A. Allah'a iman. Allah'a iman amentünün ilk esasıdır, dinin de temelidir. Din öncelikle Allah'a iman esasına dayanır. Aşağı yukarı her din Allah'a inanmayı temel prensip edinir. Her devirde Allah'a inanmayan insanlar bulunmuştur. Fakat tarihin hiçbir devresinde bir toplumun bütünüyle Allah'ı inkar ettiği görülmemiştir. Demek ki Allah'a inanmak normal, onu inkar etmek anormal bir davranıştır. İlmi buluşlar Allah'a inanmayı zayıflatmamış, aksine kuvvetlendirmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a iman üzerinde önemli durulur. Bazen yarattığı şeylere bakarak, düşünerek, ibret alarak Allah'a iman telkin edilir. Bazen Allah'a ve elçisine inanmak, konu edinilerek peygamberlerin ona inanmayı telkin ettikleri belirtilmiş olur. Bazen de Allah'a ve ahiret gününe iman üzerinde durularak insanoğlunun akıbetini düşünmesi gerektiği hatırlatılır ve Allah'a inanması tavsiye edilir. Kur'an'da ve hadislerde bu yolda birçok metodun takip edildiği bilinmektedir. Allah'ın varlığı, birliği, yüce sıfatları ve güzel isimleri Esma-i Hüsna üzerinde düşünmesine izin verilen insanoğlu, onun zatını düşünmekten men edilmiştir. Bu konuda yasak çizgiyi aşan, Allah'ın zatiyle sıfatlarını birbirine karıştıran, Allah'ın bazı varlıklara, mesela tabiata, insana ve benzeri, hulul ettiğine inanan insan ve toplumlar, yanlış sonuçlara ulaşmış, panteizm, insanı tanrılaştırmak, Tanrı'yı insanlaştırmak gibi, Allah'a ortak koşmuş, doğru yoldan uzaklaşmışlardır. Bu yanlış sonuçlarla karşılaşmamak için Hazreti Muhammed'in şu öğüdü ibret vericidir. Allah'ın varlığını anlamak için göklere bakın, yere bakın, kendi nefsinize bakın. Bütün bunların yaratılışındaki incelikleri ve bunların kendiliğinden olup olmadığını düşünün. Çünkü bunlar Allah'ın varlığını, birliğini gösteren belirtilerdir. Ancak Allah'ın zatını düşünmeyin. Çünkü buna kudretiniz yetmez. Yine bir başka hadiste o, kalbine ne gelirse Allah ondan başkadır demektedir. Bu iki hadisten insanın kendi varlığından başlayarak gökteki ve yerdeki canlı, cansız varlıklar üzerinde dikkatle düşünmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Böylece insan bu varlıkları var eden yüce bir varlığın farkına varacak ve bu üstün varlığa gönülden bağlanacaktır. İslam'da Yüce Allah vardır, birdir, doğurmamış, doğurulmamıştır. Ezeli ve ebedidir. Eşi ve benzeri yoktur. Hiçbir şey onun benzeri değildir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır. Her şeyin yaratıcısı ve Rabbi odur. Eşi ve ortağı yoktur. O hay ve hayat vericidir. Her şeyi bilir, görür, işitir. Her şeye gücü yeter. Her şeyi o yaratır, rızıklandırır, yok eder. Her şey onun iradesiyle meydana gelir. O akıl sahiplerine hitap eder, kitap yollar. O her yerde hazır ve nazırdır. Zaman ve mekandan münezzihtir. Gözlerimiz bu dünya şartlarında onu görmeye muktedir değildir. Allah'ı görmek ancak cennette mümkün olacaktır. Dünyada insanlar gayba inanmaya mecburdur. Allah'a iman gaybidir. Görüldüğü gibi bir din için en önemli ve temel olan Allah inancında İslam çok ölçülü ve dengelidir. İslam'da üçleme şeklinde Allah'ın sıfatları başka varlıklara verilmez, yaratıklara dağıtılmaz. Bunun yanında yaratıkların sıfatları da Allah'a atfedilmez. Allah'a kötü güç, şeytan denk tutularak ikilemeye gidilmez. Ona hiçbir şey ortak kılınmaz. Putlardan, canlı cansız varlıklardan ona aracı, yardımcı, hizmetçi tayin edilmez. İslam'da Allah insanlara şah damarından daha yakındır. Bütün dualar doğrudan doğruya ona yöneltilir. Yalnız ona ibadet edilip yalnız ondan istenir. Kalplerin hakimi, yerin göğün Rabbi odur. O dilediğini yapar, dilediğini aziz, dilediğini zelil kılar. Dilediğine hikmeti verir. Mülkün sahibi odur. Mülkünde istediğini yapar. Din gününün sahibi de odur. O tek tanrıdır. B. Meleklere iman. İnsan ruh ve bedenden ibarettir. İnsana bedeni yönden benzeyen yaratıklar bulunduğu gibi, ona ruhi yönden benzeyen yaratıklar da vardır. Bunlar melekler ve cinlerdir. Melekler nurani, latif varlıklardır. Yemek, içmek, evlenmek, çoğalmak, doğmak, ölmek gibi niteliklerden uzaktır. Allah'a isyan etmezler. Durmadan Allah'ı tesbih ve ona ibadet ederler. Allah tarafından kendilerine verilen vazifeleri aynen yerine getirirler. Dört büyük melekten başka yazıcı, hafaza, kiramen katibin, sorgulayıcı, nekir ve münker gibi çeşitli görevleri bulunan sayısız melekler vardır. Melekler insanları hayırlı ve güzel işlere teşvik ederler. İnsanlara hayır dua ve şefaatte bulunurlar. İman sahiplerini desteklerler. İlahi cezaları yerine getirirler. Melekler insanlar için bir masumiyet örneğidir. insan ruhi yönünü geliştirerek, ahlakını olgunlaştırarak ve günahlardan, kötülüklerden arınarak melekleşmeyi gaye edinir. Melekler imtihan altında değildir. İnsanlar için imtihan bulunduğundan başarılı insan melekten üstündür. Melekler görünmeyen varlıklardır. İnsan bazı suçları kendisine kimsenin görmediğini düşünerek yapar. Bundan dolayı meleklerin varlığı caydırıcı bir rol oynar. İnsan meleklere inanç sayesinde kötülüklerden, günahlardan uzaklaşır, hayırlı işlere yönelir. Kur'an-ı Kerim'de görünmeyen varlıklar olarak melekler yanında cinlerden de bahsedilir. Bir surenin adı cindir. Cinler melekler gibi masum olmayıp, insanlar gibi imtihan altındaki varlıklardır. Müminleri de vardır, kafirleri de. Görünmeyen varlıklara inanç bütün dinlerde vardır. Ancak bu varlıkların mahiyeti ve görevleri birbirine karıştırılmıştır. Bazı dinlerde melekler, cinler veya görünmeyen diğer varlıklar tanrılaştırılmıştır. Bazen onlara Tanrı'nın kızları da denilmiştir. Öte yandan melekle şeytan arasındaki fark kaybolmuştur. İslam bu görünmeyen varlıkların tasnifini, görevlerini en güzel biçimde açıklamıştır. Diğer dinlerin formülleştirilmiş iman esasları arasında melek inancına rastlanmamaktadır. C. Kitaplara iman. İslam'da iman esaslarından biri de kitaplara imandır. Kur'an-ı Kerim Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, Bakara 285, imandan bahsederken görüldüğü gibi kitaplara imanı yalnız kendisiyle sınırlandırmamaktadır. Kitaplara iman, suhuf ve dört kitaba imanı içine almaktadır. Suhuf, o günkü yazı imkanlarıyla tespit edilen tabletler, levhalar, çeşitli malzemeden yapılmış, mesela papirüs, sahifelerdir. Suhuf olarak bugüne gelebilmiş bir şey yoktur. Suhuflardan sonra büyük kitaplar gelmiştir. Bunlardan Hazreti Musa'ya Tevrat, Hazreti Davud'a Zebur, Hazreti İsa'ya İncil ve Hazreti Muhammed'e Kur'an-ı Kerim verilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de diğer kutsal kitapların muhtevası hakkında bilgi verilmekte ve Zebur'dan ise sadece ismen bahsedilmektedir. Kur'an kendisi dışındaki kutsal kitapların tahrif edildiklerini belirtir. Bundan dolayı Müslümanların büyük çoğunluğu Kur'an ve hadiste zikredilen kitaplara imanı Allah tarafından gönderilmiş kitapların aslına iman olarak anlamaktadır. Onlara göre bugün eldeki kutsal kitaplar Tevrat, İncil, Zebur çok büyük değişikliklere uğramıştır. Bu sebeple onların bugünkü şekli Allah kelamı olarak görülmemektedir. Yeryüzünde mevcut kutsal kitaplar içerisinde Kur'an'dan başka aslını muhafaza edebilmiş bir başka kitap yoktur. Kur'an-ı Kerim son peygamber Hazreti Muhammed'e 20 seneyi aşkın bir süre içinde vahiy yoluyla gönderilmiştir. Kur'an Hazreti Peygamber tarafından hem yazdırılmış, hem ezberlettirilmiş, hem de kontrol edilmiştir. Böylece onu muhafaza edeceğini vaat eden Yüce Allah'ın bu vaadi yerine gelmiştir. Kur'an hem sözü hem manasıyla Allah kelamı olduğu için taklit olunamaz ve olunamamıştır da. Zira Kur'an kendini taklide çağrıldığı halde bu çağrıya cevap verebilen çıkmamıştır.